Oblonski, Levin'e asıl geliş nedenini sorduğunda, Levin kıpkırmızı olmuş, kızardığı için de kendisine kızmıştı. Baldızına evlenme teklif etmeye geldim, diyememişti ona. Oysa sadece bunun için gelmişti. Levinler ve Siçerbaskiler eski, soylu Moskova aileleriydi ve aralarında her zaman yakın ve dostça ilişkiler olmuştu. Bu ilişki Levin'in üniversite öğrenciliği sırasında daha da pekişmişti. Levin, Dolly ile Kitty'nin erkek kardeşi genç prens Siçerbaski ile birlikte üniversiteye hazırlanmış ve girmişti. Bu sırada Levin, Siçerbaskilerin evine sık sık gidiyordu ve Siçerbaski ailesine aşık olmuştu. Ne kadar tuhaf görünürse görünsün, Konstantin Levin eve, aileye, özellikle de Siçerbaski ailesinin kadınlarına hayrandı. Levin kendi annesini hatırlamıyordu. Biricik kız kardeşi yaşça ondan büyüktü. Dolayısıyla anne ve babasının ölümüyle yoksun kaldığı eski, soylu, eğitimli ve şerefli bir aile ortamını ilk kez Siçerbaskilerin evinde görmüştü. Bu ailenin bütün üyeleri, özellikle de kadınlardan oluşan yarısı, ona gizemli, şiirsel, bir perdeyle örtülü gibi geliyordu. Hiçbirinde hiçbir kusur görmemenin ötesinde, onları örten bu şiirsel perdenin altında en yüce duyguların ve türlü türlü erdemlerin olduğunu tahmin ediyordu. Bu üç küçük hanımın neden bir gün Fransızca, bir gün İngilizce konuşmaları gerekiyordu? Neden belirli saatlerde sırayla piyano çalıyorlardı? Piyanonun sesi üst kattan, öğrencilerin ders çalıştığı erkek kardeşlerinin odasından duyulurdu. Bu Fransız edebiyatı, müzik, resim, dans öğretmenleri neden geliyordu? Üç küçük hanım, Dolly uzun, Natalie daha kısa, Kitty ise sımsıkı kırmızı çoraplar içindeki düzgün bacaklarını herkesin görebileceği kadar kısa atlas pantolonlarını giyip, Linon'la birlikte belli saatlerde neden faytona binip Tiver Bulvarı'na gidiyorlardı? Neden Tivel Bulvarı'nda onlara şapkasında altın kokart olan bir uşağın eşlik etmesi gerekiyordu? Bütün bunları ve onların gizemli dünyasındaki diğer pek çok şeyi anlamıyordu. Ama bu dünyada yapılan her şeyin güzel olduğunu biliyordu ve bunların gizemine hayran kalıyordu. Üniversite öğrenciliği sırasında neredeyse kızların en büyüğü Dolly'ye aşık oluyordu. Ama çok geçmeden Dolly'yi Oblonski ile evlendirdiler. Sonra ikinciye aşık olmaya başladı. Sanki kız kardeşlerden birine aşık olması gerekiyormuş gibi hissediyor, yalnız tam olarak hangisine olduğunu bilemiyordu. Fakat Natalie de sosyeteye girer girmez diplomat Lvov'la evlenmişti. Levin üniversiteden mezun olduğunda Kitty daha çocuktu. Genç Siçerbaski filoya katıldıktan sonra Baltık Denizi'nde boğulmuş ve Levin'in Siçerbaskilerle ilişkileri Oblonski ile aralarındaki dostluğa karşın azalmıştı. Fakat bu kışın başında Levin köyde bir yıl geçirdikten sonra Moskova'ya gelip Siçerbaskileri gördüğü zaman üç kız kardeşten hangisinin alnına yazıldığını anlamıştı. Onun gibi iyi bir soydan gelen, yoksuldan çok zengin denebilecek 32 yaşındaki bir adam için Prenses Siçerbaskaya ile evlenme teklif etmekten daha basit bir şey olamazmış gibi görünüyordu. Büyük olasılıkla onu hemen iyi bir kısmet olarak kabul ederlerdi. Fakat Levin aşıktı. Aşık olduğu için de ona göre Kitty her bakımdan tam bir kusursuzluğa sahip, yeryüzündeki bütün varlıklardan daha yüce bir varlıktı. Kendisi ise öyle aşağılık bir yaratıktı ki başkalarının ve Kitty'nin onu evlenmeye layık biri olarak kabul edebilecekleri düşüncesi söz konusu bile olamazdı. Moskova'da rüyadaymış gibi 2 ay kalıp sırf Kitty ile karşılaşmak için gittiği sosyetede hemen her gün onunla görüşen Levin birdenbire bu işin olamayacağına karar verip köye dönmüştü. Levin'in bu işin olamayacağı konusundaki inancı akrabalarının gözünde güzeller güzeli Kitty için kendisinin uygun, ona layık bir kısmet olmadığı ve Kitty'nin de onu sevemeyeceği düşüncesine dayanıyordu. 32 yaşında olduğu şu anda arkadaşları artık albay, yaver, profesör, banka ve demir yolları müdürü ya da Oblonski gibi daire başkanıyken o, Kitty'nin akrabalarının gözünde sosyete içinde alışılmış belirli bir faaliyete ve konuma sahip değildi. O, başkalarının gözünde nasıl göründüğünü çok iyi biliyordu. İnek yetiştirmekle, suçulluğu avlamakla ve inşaat yapmakla uğraşan bir toprak sahibiydi. Yani sonuçta hiçbir şey olamayacak ve toplumun değer yargılarına göre işe yaramaz insanların yaptığı şeyleri yapan yeteneksiz bir adamdı. Güzeller güzeli, gizemli Kitty bu kadar çirkin bir adamı, ki kendisini öyle görürdü, asıl önemlisi hiçbir üstün özelliği bulunmayan bu kadar basit bir adamı sevemezdi. Ayrıca Kitty ile önceki ilişkileri, abiyle arkadaşlığı yüzünden bir yetişkinin bir çocukla ilişkisi şeklindeydi. Bu da aşkının önünde yeni bir engel olarak görünüyordu ona. Kendisine verdiği sıfatla söylersek, çirkin ve iyi yürekli bir adamın bir arkadaş gibi sevilebileceğini, onun Kitty'ye duyduğuna benzer bir sevgiyle sevilmek için yakışıklı, asıl önemlisi bir takım özellikleri olan bir adam olmak gerektiğini düşünüyordu. Kadınların sıklıkla çirkin, basit erkeklere aşık olduklarını duyuyordu. Ama kendisi de sadece güzel, gizemli ve farklı kadınlara aşık olabildiği için buna inanmıyordu. Fakat 2 ay köyde tek başına yaşadıktan sonra bunun ilk gençliğinde başından geçen aşklardan biri olmadığından, bu duygunun ona bir an bile rahat vermediğinden, Kitty onun karısı olacak mı, olmayacak mı sorusunun yanıtını bulmadan yaşayamayacağından ve umutsuzluğunun sadece kendi kuruntularından kaynaklandığından, elinde teklifinin reddedileceğine ilişkin hiçbir kanıt bulunmadığından iyice emin oldu. İşte şimdi evlenme teklif etmek ve kabul edilirse evlenmek üzere kesin bir kararla Moskova'ya gelmişti. Ya da teklifini kabul etmeyecek olurlarsa başına ne geleceğini düşünemiyordu. Sabah treniyle Moskova'ya geldikten sonra anne bir ağabeyi Koznişev'in evine gitti. Üzerini değiştirip geliş nedenini bir an evvel anlatmak ve onun bu konudaki tavsiyelerini almak için ağabeyinin çalışma odasına girdi. Fakat ağabey yalnız değildi. Son derece önemli bir felsefi konuda aralarındaki anlaşmazlığa açıklık kazandırmak amacıyla Harkov'dan kalkıp gelmiş ünlü bir felsefe profesörü oturuyordu yanında. Profesör, materyalistlere karşı ateşli bir tartışmaya girmişti. Sergei Koznişev de bu ateşli tartışmayı ilgiyle izliyordu. Ve profesörün son makalesini okuyup karşı çıktığı noktaları bir mektup yazarak belirtmişti. Mektubunda materyalistlere çok büyük ödünler verdiği için profesöre sitem etmişti. Profesör konuşup fikir birliğine varmak için hemen kalkıp gelmişti. Söz konusu olan günün moda sorunlarından biriydi. İnsanın faaliyetinde ruhsal ve fiziksel olaylar arasında bir sınır var mıdır? Varsa nerededir? Sergey İvanoviç kardeşini herkesin alışkın olduğu sevecen ama soğuk gülümsemesiyle karşılayıp onu profesörle tanıştırdıktan sonra konuşmaya devam etti. Dar alınlı, gözlüklü, sarı benizli, ufak tefek adam merhabalaşmak için bir an konuşmayı kesti ve sonra Levin'e dikkat etmeksizin konuşmaya devam etti. Levin profesörün gitmesini bekleyerek oturdu. Ancak konuşulan konuyla da hemen ilgilenmeye başladı. Levin sözü edilen konuyla ilgili yazılara dergilerde rastlıyor, bunları okuyor ve üniversite bitirmiş bir doğa bilimci olarak bildiği doğa bilim temellerini geliştirmek amacıyla bunlarla ilgileniyordu. Ama insanın bir canlı olarak kökeni, refleksler, biyoloji ve sosyoloji konularındaki bilimsel sonuçlarla son zamanlarda sık sık aklına gelen yaşam ve ölümün kendisi için taşıdığı anlam konuları arasında asla bir yakınlık kurmuyordu. Ağabeyinin profesörle konuşmasını dinlerken bilimsel konuları ruhsal konularla birleştirdiklerini, birkaç kez bu konulara çok yaklaştıklarını fakat can alıcı noktaya her yaklaşmalarında buradan hemen uzaklaştıklarını ve yeniden ince ayrıntılara, bir takım kayıtlara, imalara, uzmanlardan alıntılara daldıklarını fark ediyor ve konuşulanları zor anlıyordu. Sergey Ivanoviç her zamanki açık, düzgün ifadesi ve güzel diksiyonuyla dış dünya ile ilgili bütün düşüncelerimizin izlenimlerden kaynaklandığı konusunda Kays'la asla aynı görüşte olamam, dedi. En temel varoluş kavramını duygularım vasıtasıyla almıyorum. Çünkü bu kavramı ifade edecek özel bir organ da yoktur. Evet, fakat onlar, Würst, Knaust ve Pripasov size var olma bilincinizin tüm duyguların toplamından kaynaklandığını, bu var olma bilincinin duyguların bir sonucu olduğu yanıtını veriyorlar. Hatta Wurst, duygular olmayınca varoluş kavramının da olmayacağını açıkça söylüyor. Ben tam tersini söyleyeceğim, diye söze başladı Sergey Ivanoviç. Ama burada tam asıl meseleye yaklaşırken yine uzaklaşıyorlar gibi geldi Levin'e ve profesöre bir soru sormaya karar verdi. Şu halde duygularım ortadan kalkacak, bedenim ölecek olursa hiçbir varoluşta olmayacak, öyle mi? Dedi. Profesör soru soran ve bir plazoftan çok halatla gemi çeken işçilere benzeyen bu tuhaf adama sıkıntıyla ve konuşmanın kesilmesi yüzünden adeta zihinsel bir acıyla baktı. Buna ne denir diye sorar gibi bakışlarını Sergey Ivanoviç'e çevirdi. Ancak profesör gibi büyük bir gayretle ve tek yanlı olarak konuşmayan ve zihninde hem profesöre cevap verecek hem de sorulan soruyu ortaya çıkaran basit ve doğal görüş açısını anlayacak kadar geniş yer bulunan Sergey Ivanoviç gülümseyerek şöyle dedi. Henüz bu konuda karar verme hakkına sahip değiliz. Elimizde veri yok, diye doğruladı profesör ve kanıtlarını sıralamayı sürdürdü. Hayır, dedi. Pripasov'un açıkça söylediği gibi, duygular da izlenimleri temel alıyorsa, o zaman bu iki kavramı kesinlikle ayırmamız gerekir. Levin artık dinlemiyor ve profesörün gitmesini bekliyordu. Profesör gidince Sergey Ivanoviç kardeşine, ''Gelmene çok sevindim.'' dedi. ''Uzun süreliğine mi geldin? Çiftlik ne alemde?'' Levin, çiftliğin ağabeyini çok az ilgilendirdiğini, bu soruyu sadece onun gönlünü almak için sorduğunu biliyordu. Bu yüzden de bir tek buğday satışı ve para konusunda bilgi verdi. Levin, evlenme niyetini ağabeyine açmak ve bu konuda tavsiyesini almak istiyordu. Hatta buna kesin karar vermişti. Ama ağabeyini gördüğü, onun profesörle konuşmasını dinledikten sonra onun kendisine çiftlik işlerini, annelerinin topraklarını paylaşmamışlardı. Levin her ikisinin payını da yönetiyordu. Sorarken ki istem dışı koruyucu ses tonunu işittiği zaman nedense evlenme kararını açamayacağını, ağabeyinin bu konuya onun istediği gibi bakmayacağını hissetti. Yerel yönetimle yakından ilgilenen ve çok fazla önem veren Sergey Ivanoviç, yerel yönetimde işler nasıl? Diye sordu. Doğrusunu istersen bilmiyorum. Nasıl yani, üye değil misin? Hayır, artık değilim, ayrıldım, diye yanıtladı Konstantin Levin. Toplantılara da gitmiyorum artık. Yazık, dedi Sergey Ivanoviç suratını asarak. Levin, kendisini haklı çıkarmak için oturduğu kazadaki yerel yönetim toplantılarında olanları anlatmaya koyuldu. İşte her zaman böyle oluyor, diye onun sözünü kesti Sergey Ivanoviç. Biz Ruslar hep böyleyiz. Belki de iyi bir özelliğimizdir bu, kendi kusurlarını görebilme yeteneği. Ama biz aşırıya kaçıyoruz. Her zaman dilimizin ucunda hazır bekleyen alaycılığımızla kendimizi avutuyoruz. Sana bizim yerel kurumların ellerindeki hakları başka bir Avrupa halkına versen, Almanların ve İngilizlerin bu haklardan özgürlük üreteceğini Bizimse tek yaptığımız şeyin alay etmek olduğunu söyleyeceğim sadece. Levin suçlu suçlu, iyi dene yapmak gerek dedi. Benim son denememdi bu. Üstelik bütün ruhumla denedim. Yapamıyorum, yeteneğim yok. Yeteneksiz değilsin dedi Sergei Ivanoviç. Meseleye farklı bakıyorsun. Levin sıkıntılı ve umutsuz bir şekilde belki de dedi. Biliyor musun, Nikolay kardeşimiz yine buraya gelmiş. Nikolay, Konstantin Levin'in öz ağabeyi ve Sergei Ivanoviç'in ana bir, baba ayrı kardeşiydi. Malının büyük bir bölümünü har vurup harman savurmuş, beş para etmez, çok garip insanlarla düşüp kalkan, kardeşleriyle kavgalı, hiçbir umut vaat etmeyen, mahvolmuş bir adamdı. Levin dehşet içinde. "Ne diyorsun?" diye bağırdı. "Sen nereden biliyorsun?" "Prokofi yolda görmüş onu." "Burada, Moskova'da mı?" "Nerede oturduğunu biliyor musun?" Levin hemen gidecekmiş gibi oturduğu sandalyeden kalkmıştı. Sergei Ivaniç, küçük kardeşinin heyecanı karşısında başını sallayarak "Sana söylediğime pişman oldum," dedi. "Nerede oturduğunu öğrenmek için adam yolladım. Turbine verdiği, ödemesini yaptığım, ona ait bir senedi de gönderdim. İşte bana verdiği yanıt." Sergei Ivanoviç kağıt ağırlığının altından bir not alıp kardeşine uzattı. Sergei Ivanoviç'in uzattığı kağıda bakan Levin bu tanıdık, garip yazıyı okudu. "Beni rahat bırakmanızı rica ediyorum. Aziz kardeşlerimden tek istediğim budur. Nikolay Levin." Levin bu sözleri okuduktan sonra elinde not, başını kaldırmadan Sergei Ivanoviç'in karşısında durdu. Şu anda talihsiz kardeşini unutma isteğiyle bunun çirkin bir şey olacağı düşüncesi ruhunda çatışıyordu. Sergei Ivanoviç, "Galiba beni aşağılamak istiyor," diye devam etti. "Ama beni aşağılayamaz. Ben bütün kalbimle ona yardım etmek isterim. Ancak bunun olanaksız olduğunu biliyorum." "Evet," diye tekrarladı Levin. "Senin ona karşı tavrını anlıyor ve hak veriyorum. Ama ben yanına gideceğim." "İstiyorsan git, ama git beni tavsiye etmem," dedi Sergei Ivanoviç. "Yani kendi açımdan korkum yok. İkimizin arasını bozamaz. Fakat senin açından bakınca gitmemen daha iyi olur derim. Yardım edemezsin. Yine de nasıl istersen öyle yap." "Belki yardım edemem, ama içimin rahat etmeyeceğini hissediyorum." "Bunu anlamıyorum," dedi Sergei Ivanoviç. "Anladığım tek şey," diye ekledi, "bu bir alçak gönüllülük dersidir. Kardeşimiz Nikolay bu hale geldikten sonra alçaklık denen şeye daha farklı ve daha hoşgörülü bakmaya başladım. Ne yaptığını biliyorsun." "Ah, korkunç bir şey, korkunç," dedi Levin. Levin, Sergei Ivanoviç'in uşağından kardeşinin adresini alıp hemen gidecekti. Ama etraflıca düşündükten sonra bu ziyaretini akşama bırakmaya karar verdi. Ruhunun huzur bulması için öncelikle Moskova'ya gelmesine neden olan meseleyi halletmesi gerekiyordu. Levin, abinin evinden çıkıp Oblonski'nin çalıştığı daireye, Siçerbaskilerle ilgili bilgi aldıktan sonra da Kitty'yi bulabileceği söylenen yere gitti.